Ayrım 37.
İktidarın ciddiyetsizliği ve güvensizliği bazılarında umursamazlığa yol açarken bazılarında da kızgınlığa neden oluyordu. Bunlara ek olarak da Baron Huzman, Paris'in süsleri ve yeni binaların yapımı için bol bol para savuruyordu. Yapılan güzel evlere ve malikanelere zengin insanlar yerleşirken emekçiler yine eskisi gibi bodrumlarda ve gecekondularda barınmaya devam ediyorlardı. Başkentin imarı yoksulların barınma koşullarını iyileştirmeyi kapsamıyordu. Arsa sahipleri ve binaları yıkılacak olan ev sahipleri kendi paylarını satarak inanılmaz kârlar elde ettiler. Fiyatlar yapay olarak şişiriliyor ve hileli ihaleler yapılıyordu. Hükümet şantajlara, spekülasyonlara ve üçkağıtçılığa aracılık ediyordu. Johann Stock, Bonaparte yönetimi hakkında düşündüklerini açık açık söylemekten çekinmiyordu. Zaten dilini tutmayı da pek bilmiyordu. Babasının ona verdiği öğütler küllenmemişti. Kocasını barikatlarda kaybeden ve kendisi de 1848 Temmuz ayaklanmasında yer alan Janet, Johann'ın gizli işçi toplantılarına katıldığını, sık sık söz alıp monarşist iktidara karşı mücadele çağrısı yaptığını öğrendiğinde çelişkili duygulara kapıldı. 2 Aralık'ta vurulan komünistin oğlu, başında her türlü üçkağıtçının bulunduğu, kendisinin de nefret ettiği burjuva sisteme boyun eğmek, ondan çekinmek zorunda değildi. Janet bunu anlıyordu ama Johann'ın yaşamından duyduğu endişe onu farklı konuşturuyordu. "Sen ölürsen ben de yaşayamam," diye bağırmak istiyordu Johann'a. Ama itirazını böyle gerekçelendirirse o zaman utançla gizlediği sırrı ortaya çıkardı. Janet de kurnazlık yaparak Paris'teki işçilerin durumlarının hiç de kötü olmadığından dem vuruyordu. "Neyin eksik? İyi para alıyorsun. Anne ve babanın hiçbir zaman yaşamadığı kadar iyi yaşıyorsun. Bayramlarda tüccarlar kadar güzel giyiniyorsun. Büyük çeyizli bir kızla bile evlenebilirsin." Johann kızıyor ve somurtuyordu. "Kızı her zaman alabilirsin. Ama ben babamın arkadaşı olan senden böyle tüccar ağzıyla konuşmanı hiç beklemezdim." Janet yalan söylemeyi, rol yapmayı beceremiyordu. "Haklısın delikanlı. Az önce söylediklerim saçmaydı. Ama düşünmen gereken bir kız kardeşin var. Onun hapishane kapılarında sürünmesini, daha kötüsü giyotin seyircisi olmasını mı istiyorsun? Artık işçilerin yolu Guyana yolundan daha uzak. Biz terörist değiliz ki kendini Sezar sana Bonaparte'ın can attığı gibi kafamızı uçursunlar. Sosyal bir devrim gerekli. Sadece bir faytonu havaya uçuracak bomba değil. Sen artık evlenmelisin. Ben de bu işin yapıldığını sana göstermek için yakında terzi komşumuzla evleneceğim. Güzel bir mesleği var. Halim Selim. İçki içmiyor, iyi bir insan ve yaşı da yaşıma uygun." Johann Janet'i omuzlarından yakaladı. "Sen işi hep şakaya vuruyorsun ama gözlerindeki yaşları da güçlükle tutuyorsun." Janet, bir zamanlar Cabien ve Stock'un arkadaşı olan dul komşularının evlilik teklifini gerçekten de kabul etmişti. Günden güne daha çok bağlandığı genç makinistle arasına yapay bir set çekmek istiyordu. Evlilik diye ikna etmeye çalışıyordu kendi kendini. Bizi Johann ile ebediyen ayıracak ve yüreğini uslandıracak. Ama hain bir düşünce onu çaresizliğe sürüklüyordu. Janet kendini Johann'ı sevmemesi gerektiğine inandırmaya çalışıyordu. "Ben yaşlıyım. 10 lanet yıl var aramızda. Neden ondan önce doğmuşum sanki? Ben kuruyup gittiğimde o daha gencecik olacak." Janet kıskançlık açısından, can sıkıntısından ve olağanüstü kadınlık gururundan dolayı kendini kaybederek bir başkasıyla evlenmeye karar verdi. Johann'ın çaresizliğinin sınırı yoktu. Bütün gece sabaha kadar sevdiği kadına kendisiyle evlenmesi için bütün yüreğiyle yalvardı. "Bu kel tekiye aşık olduğuna inanmıyorum. Bunun altında başka bir niyet var. Belki de gündelik işlere gitmek istemiyorsun. Ama ben ne zamandan beridir aldığım bütün parayı harcamaların için kullanmanı öneriyorum. Sen beni ve Catherine'i bırakamazsın. Bunu yapmaya cesaret edemezsin. Babama verdiğin sözü anımsa. Kız benimle kalacak. Seninse yuva kurma zamanın çoktan geldi. Ben asla evlenmeyeceğim." Janet sevinçten az kalsın uçacaktı ama kendini ele vermekten korkup yapmacık bir umursamazlıkla konuştu. "Oho! Al sana bir rahip daha. Saçlarını kazıtamayacak kadar yakışıklı ve güçlüsün. İyi anımsa, Sen aylak aylak gezerken ya da sokakta diğer çocuklarla kavga edince popona şaplaklar attığımda ben artık evliydim. O zamanlar sesin bir kız çocuğununki gibi inceydi. Ben senin teyzen yaşındayım delikanlı. Benim için dünyada ne senden daha genç biri var ve ne de senden çok istediğim biri ve olmayacak da. Janet yüzünü elleriyle sakladı. Bu itiraf kendisini mutlu etmişti ama yaş farkından dolayı duyduğu kaygı ve kadınlık gururu baskın geldi. Aptallık etme ve kendi yoluna git. Annem ve baban seninle evleneceğimi bilseler beni lanetlerlerdi. Ben kendime uygun biriyle evleneceğim. Koca 40 yaşında olacak ve hiç kimse Janet tıfıl bir oğlanı yoldan çıkardı diyemeyecek. Erkek kendinden daha genç biriyle evlenmeli. Kim söylemiş? Türkler. Okuduğuma göre onlar haremleri için sümüklü kızları bile satın alıyorlarmış. Onlarla can sıkıntısından ölüyorlardır herhalde. Bilmek isterdim öyle bir çocukla hangi konuda konuşulabilir. Ben dadı ya da anaokulu öğretmeni değilim. Benim düşünen, karakter sahibi bir kadına gereksinimim var. Sana ne zaman aşık olduğumu bilmiyor musun Janet? Barikatta. Sen Kabiye'nin elinden düşen bayrağı yükselttin ve devrimin kendisi kadar muhteşem ve amansızlaştın. Kitaplardaki gibi güzel laflar. Bir kurşun seni yere düşürdü. Cehenneme dönüşen barikattan seni kanlar içinde çıkardım. Öldürüldüğünü düşündüm ve ben de ölmek istedim. Beni reddetme Janet. Düşmanınmışım gibi davranma. Senin aşkından dolayı evlenmediğini biliyorum. Seni ateşe iten nedir? Anımsıyorum da babam hata yapmamaya çalış derdi. Hataların kanunu var. İki ucu eşit bir değnektir ve er ya da geç bir gün mutlaka kafana vuracaktır. Hava aydınlanmak üzereyken Johan, Janet'ten evliliği birkaç ay daha erteleme sözünü koparmayı başardı. Birkaç ayda neler olacağını kim bilebilir dedi bilgiççe, demir yolları deposundaki lokomotifine gitmeye hazırlanırken. Johan 3 güne aşkın bir süredir evde yoktu. Leon'a bir grubu götürüp getirdi. Geri döndüğünde Janet'i somurtkan ve suskun buldu. Kuşkular kemirmeye devam ediyordu genç kadını. Bir de buna ek olarak Johan yola çıktıkça kıskançlıktan kendini yiyip bitiriyordu. Hiçbir anlam veremeyerek üzülen genç makinist her akşam yaptığı gibi çoğunluğu marangoz, duvarcı ve sıvacı olan Büyük Paris inşaatında çalışan işçilerin toplandığı tanıdık meyhaneye gitmek üzere yola koyuldu. İnşaat işi bitmek üzereydi ve emekçiler gelecekteki işsizliği öngörerek kaygıyla bekliyorlardı. Tapınakların yapımı bitiyor ve bundan böyle yaptığımız evlerin eşiğine bile yaklaşamayacağız. Bugün bir restoranın duvarlarını süsledim. Ama emeğimin tadını kim çıkaracak? Göbekli bankerler, borsacılar ve fabrikatörler. Evet, bu üst başla, bu boş ceplerinle restoranın kapısında tekmeyi yersin sen. Bekçi seni fırlattığında kemiklerini toplamakta güçlük çekeceksin. Bir süre önce güzel bir tiyatro binasını tamamladık. Ama ne yazık ki orada aktörlerin nasıl şarkı söylediğini, dans ettiğini ve sahneledikleri oyunları görmek mümkün olmayacak. 48 yılında Komedi Fransiye'yi izlemiştim ve doğruyu söylemek gerekirse Marseillaise'i okurken hepimizi ağlatan aktriste deliler gibi aşık olmuştum. O günden sonra sözünü ettiğim sahneyi sık sık rüyalarımda görüyorum. Karım da bana tiyatro düşkünü diyor ama tiyatro bileti almak benim keseme göre değil. Oyunları ancak fuarda görebiliyorum. Baron Huzman açlıktan ölmememiz için ağaların sofrasından kırıntı atıyor. Oysa biz sabahtan akşam karanlığına dek çalışıyoruz. Halka ait olan bu ülke imparator ve onun gibi pislikler tarafından yönetildiği sürece bu böyleydi ve böyle de olacak dedi yüksek sesle Johan masaların arkasındaki insanları keskin etkileyici bakışıyla sararak. Bu cesur sözlerden adeta büyülenen işçiler bir anda sustular. Sen ne demeye çalışıyorsun diye birden sordu giyiminden halktan olduğu belli olan zayıf bir adam. Uzun süredir orada oturuyor olmasına karşın gri kasketini çıkarmamıştı ve ekşi elma şarabını ağır ağır yudumluyordu. Ben demeye çalışmıyorum, düşündüğümü açık açık söylüyorum. Bizim için işçi devriminden başka bir çıkış yolu yok. Bak sen, neler de biliyorsun öyle, diye alçak sesle hırladı kasketli adam. Ama Johan onu dinlemiyordu. Johan'a doğru cılız yüzündeki genç, cesur, akıllı gözleriyle büyüleyici bir ihtiyar yaklaştı. Sen Johan Stock'un oğlusun dedi. Johan'ın masasına ilişerek. Seni birçok kez gördüm delikanlı Ama o zamanlar tanışmaya değeceğinden emin değildim. Bazen çocukların anne ve babalarına çekmediği oluyor. Ama bu senin için geçerli değilmiş. Babanı iyi tanırdım. O kelimenin tam anlamıyla gerçek bir insandı. Vojirar sokağında onunla aynı evde yaşadık. Herhalde duymuşsundur. Kabien, Krasotski ve ben. Demek siz Pietro adındaki İtalyan dokuma işçisisiniz. Babam ve Kabien devrim yıllarında sizi çok aradılar. Bulamayınca da öldüğünüze karar verdiler. Babam şöyle diyordu. Onun gibileri eceliyle ölmez. Johann insan tabiatını iyi tanırdı. Ama benim için ölme zamanı henüz gelmemişti. Şimdi bu tür insanlara her zamandan çok gereksinim var. Ancak birçoğumuz göçüp gitti. Hala işe yarayabilirim. Bu gece yurduma gitmek üzere yola çıkacağım. Garibaldi'nin cesur bin savaşçısını duydun herhalde. Artık bin bir olacaklar öyle değil mi diye gülümsedi Johann. Gazetelerin yaygaralarına bakılırsa Avusturya ile savaş kapıda. Bizim Sezar bu işe mutlaka burnunu sokar. Tahtı sallanıyor. Onu sağlamlaştıracak malzemeye gereksinimi var. Haklısın. Bandera kardeşler komplosuna katıldığı dönem postu deldirmekten güçlükle kurtulmuştu. O günden beri Karaboner olduğunu göstermek istiyor. İtalyanların karşısında şu an hava atmak işine geliyor. Boş ver, bize bu da uyar. Şeytanın yardımıyla bile olsa yeter ki Franz Joseph'i yurdumuzdan def edelim. Sonra onun kıçına da bir tekme atarız, dedi hararetle Diveroli. Johann sesini yükselterek, sadece sohbet arkadaşına değil, meyhanedeki herkese seslenerek, Bonaparte maşa varken elini yakmadan ateşten kestane çıkarmanın zevkini yaşıyor. Bir taşla iki kuş vurarak. Hem Sardunya Kralı Victor Emanuel'e yardım edecek hem de lezzetli lokmadan pay kapacak. Ve en önemlisi de ülke içindeki pis işlerini örtbas edip hazinede bir tek kuruşun kalmamasını izah edebilecek. Baba Bonaparte demişti ki, Fransızları yönetmekten daha kolay bir şey yoktur. Her 4 yılda bir savaşa gereksinim duyarlar. Bu olduğunda da çok mutlu yaşarlar. Kırım Savaşı'nın üstünden tam da o kadar zaman geçti. Sus diye makiniste elinden tuttu İtalyan. Kendine hakim ol, yoksa başına belaya sokacaksın. İmparatorun kişiliğine hakaret yasağından haberin yok galiba. Guyana'ya gitmek kolay ama oradan sağ dönmek zor. Bunu unutma. Evet, benim gitme zamanım geldi evlat. Johann Diveroli'ye dostça sarıldı. İtalyan çıkıp gitti. Makinistin çevresine bir anda işçiler sardı. Zizdurna sarhoş bir arabacı kavga ararcasına 3. Napolyon'u yüceltmeye koyuldu. Tartışma başladı. Birkaç kadeh yuvarlamış çakır keyif olan Johann hiddetlendi. Fransız halkının düşüşü Napolyon'un yükselişi oldu. Onun başarısı bizim utancımızdır diye bağırdı. Yalan söylüyorsun dedi meyhane sahibi. İmparator 1856'daki savaşı kazandı. O mükemmel bir asker, diplomat ve yönetici. Onun döneminde işçinin masasında daima ekmek ve içilebilecek bir çorba bulunur. Babasına layık bir oğlu. Kırbaç hastaları diye adeta kudurdu Johann, kendini tamamen kaybederek. Bakın, imparatorun övüldüğünü duyunca kırmızı bez görmüş boğa gibi delirdi bu delikanlı dedi, başını anlamlı bir şekilde sallayarak. Zayıf yüzlü, sırtı hafifçe kambur adam ve kırışık kasketini kaşlarına dek indirdi. Siz mutlakiyetçilikte kendisinden öncekileri sollayan birisine yüce diyorsunuz, Johann bağırıyordu. Beylerin gücü adaletin gücü değildir ve siz devrimin kanında yüzenler, sizin mutluluğunuz ve özgürlüğünüz için ölüme gidenlerin kardeşleri, oğulları kimi yüceltiyorsunuz? Halkı kandıran üç kağıtçıyı, halkın celladını. Johann o gece tutuklandı. İçişleri Bakanı General Espiven, imparatora suikast girişiminden sonra uygulamaya konan askeri diktatörlükten yararlanarak sınırsız yetki kullanıyordu. Yasama Meclisi'nin yardımsever büyük çoğunluğu tarafından onaylanan yetki yasasına göre İçişleri Bakanı, başkaldıran ve Bonaparte'ın kişiliğine hakaret eden ya da rejimini eleştiren her şüpheliyi tutuklayabilir, idam ettirebilir ve yargılamaya gerek duymadan istediği kadar cezaevinde tutabilirdi. Johann bu yasaya göre tutuklandı. Tutuklanmasını son derece olağan bir şeymişçesine soğukkanlı karşıladı. Sadece Jeanette onun boynuna sarılıp kendini göğsüne bırakarak gözyaşları arasında duygularını itiraf edince heyecanlandı. Sevgilim, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum ve bir araya gelir gelmez senin karın olacağım. Fransa'nın bütün dedikoducularının ağzında sakız olsam bile. Johann Yukarı Hessen cezaevlerinin uygulamaları hakkında babasından çok şey duymuştu. Ancak onu kapattıkları büyük hücre Terzi Kalfası'nın 19. yüzyılın 30'larında 2 yıl hapsedildiği taş tabuta hiç benzemiyordu. 20 kişi kapasiteli koğuşta 100'den fazla tutuklu vardı. Johann için yer demeye 1000 tanık isteyen kapının hemen yanında pis kokulu fıçının tam dibinde bir köşe bulundu. Johann ancak yan durarak oraya sığabiliyordu. Gürültü öyle dayanılmazdı ki lokomotif ve trenlerin gürültüsüne alışık olan Johann bile kısa süre sonra şakaklarında ağrı hissetti ve başı dönmeye başladı. Parmaklıklarla kapalı küçük pencere tavanın hemen altındaydı ve neredeyse hiç ışık geçirmiyordu. Koğuşta alacakaranlık hakimdi ve boğucu havadan dolayı tutuklular kokudan burunlarının direkleri kırılarak yarı çıplak oturuyorlardı. Yatacak yer yoktu. Yemekler çok kötü ve yetersizdi. Kısa süre sonra Johann, iğrenç, sürekli bir açlık duygusuyla kıvranmaya başladı. Gücünü hızla yitiriyordu. Bu hücredeki tüm tutuklular, işçiler, öldürücü sarı vebanın kol gezdiği Guyana'ya kürek mahkumu olarak gönderilecekti. Bu adaya gönderilme şanssızlığına uğrayan kürek mahkumları çok geçmeden ölüyorlardı orada. Tutukluların konuşmaları hep kendilerini bekleyen kaderleri ve kaçış olasılıklarına dairdi. Ancak cezaevinden kaçmak olanaksızdı. Johann, Jeanette'e duyduğu özlemden ve açlıktan bitap düştü. İnsanın yalnızlığa bu denli hasret kalabileceğini daha önce hiç düşünmemişti. Cezaevine girdiği andan itibaren gece gündüz bir dakika bile tek başına kalamıyordu ve bu durum ona tek başına hücreye kapatılıp tam bir yalnızlık içinde kalan mahkumlar kadar acı veriyordu. Mekanın darlığı ve pis koku duyu organlarının algılama yeteneğini köreltiyordu. Oturarak uyumayı öğrendi ve bazen avlayarak saatlerce oyalandığı böcek ve sineklerin ısırıklarından ve kirden kaynaklanan kaşıntıya da alıştı. Ağır koşullar, açlık ve mekanın darlığı insanların sinirlerini gerginleştiriyordu. Hücrede gürültülü kavgalar ve tartışmalar hiç eksik olmuyordu. Johann, tüm diğer tutuklular gibi nereye olursa olsun buradan bir an önce gönderilmeyi düşünüyordu. Öldürücü iklime sahip ada bile artık onu korkutmuyordu. Hapsedilmek diri diri gömülmeye bedeldi. Cezaevinin duvarları ardında olup bitenler hakkında bir şey öğrenmenin olanağı yoktu. Oysa bu dönemde Fransa savaşa girmişti. Aylarca tutuklu kaldıktan sonra bir gün Johann'ı sorguya götürdüler. Sen 2 Aralık 1852'de imparatora suikast girişiminde bulunan komünistin oğlusun. O sırada İmparator Hazretleri zafer bayramını kutlayan Paris'i dolaşırken yıkılmış barikatlardan birinin ardına saklanmıştı aşağılık komplocu. Katilin adı Johann Stock'tu. Johann babasının ne zaman ve nerede öldürüldüğünü, nereye gömüldüğünü bilmiyordu. Benim babam komünistti ve terörü daima yermiştir diye gururla yanıt verdi genç makinist. Kanıtlanmış olayları tartışma. Senin baban olacak herif bir isyancıydı. Suçüstü vurulmuştur ama aslında tıpkı onun it dölü olan senin gibi dörtlü ölümü, mahkumun ayakları, elleri ve başı kesilerek uygulanan bir ölüm cezası. Çevirenin notu. Hak etmişti. Bana istediğinizi yapabilirsiniz ama dünyanın en onurlu insanlarından biri olan babama sakın çamur atmayın. İmparatorunun gerçek düşmanları hakkında demek böyle konuşuyorsun. O zaman tecrit hücresinde seni çürütmeden önce al sana ve sorgucu Johann'ın yüzüne kırbaçla vurdu. Tutuklu o anda ellerinin bağlı olduğu zincirleri kaldırdı ve hızla savurarak kendisini sorguya çeken jandarmanın kafasına indirdi. Bir saat sonra dövülmüş kanlar içindeki işçi 6 aydan fazla hasta yatacağı bodrum katındaki hücreye atıldı. Bu süre içerisinde Guyana'ya gidecek olanlar gönderildi. Johann Stock Paris cezaevinde kaldı. Baharda Avusturya Sardunya kralına 3 gün içerisinde ordusunu silahsızlandırması için ultimatum verdi ve red yanıtı aldı. Franz Joseph'in ordusu Piemonte'ye girdi. Napolyon anında kendi ordusunu harekete geçirdi. Prusya tarafsızlığını açıkladı. İngiltere'de 3. Napolyon'un dostu ihtiyar Palmerston yeniden başbakan oldu. Politika kurnazlık isteyen zor bir zanaattir. 1849 yılında Roma Cumhuriyeti adına Fransa'ya karşı savaşan Garibaldi, Sardunya hükümeti gibi Fransa'nın müttefiki oldu. 8 Haziran'da müttefik askerleri yerli halkın hışmından korkarak alel acele Avusturyalıların terk etmek zorunda kaldıkları Milano'ya girdiler. Aynı günlerde tüm Kuzey İtalya'da Papa'ya ait bölgelerin hemen yanı başında bile halk ayaklandı. Nisan sonunda Toskana'da geçici hükümet kurulmuştu artık. Onu Parma ve Modena izledi. Papa'ya ait bölgeler olan Bologna, Ferrara, Ancona'da ise Sardunya Kralı 2. Victor Emmanuel'in egemenliği ilan edildi. Kısa bir süre sonra Solferino'da nihai çatışma gerçekleşti. Avusturyalılar 4 büyük kaleyi siper alarak onların altındaki tepelere mevzilendiler. Takviye güçlerle gelen Franz Joseph genel komutanlığı üstlendi. Ancak mükemmel stratejik yerleşimlerine ve asker sayısındaki üstünlüğe rağmen Avusturyalılar Louis Napolyon'un yönettiği Fransız Piemonte ordusuyla girdikleri çatışmalar sonunda geri çekilmek zorunda kaldılar. Napolyon düşman ordusunu ana hatlarından vurup çok sayıda tepeyi ele geçirmeyi başardı. Ancak akşama doğru başlayan fırtına tam bir zafer kazanmasını engelledi. Avusturyalılar geri çekilmeyi başardı. Birkaç küçük çarpışmadan sonra barış ilan edildi ve 3 gün sonra da Franz Joseph ve 3. Napolyon Verona yakınlarındaki Villa Franz'da görüşerek barış koşullarını tartıştılar. Avusturya Sardunya'ya teslim edilmek üzere Lombardiya'yı Fransa'ya bıraktı. Küçük İtalyan taşraları kendi prenslerinin yönetiminde kalmaya devam edecekti. İtalyan devletleri Papa'nın üst yönetimi altında birleşti. Venedik, Avusturya'nın sınırları içinde kalmaya devam etti. İtalyan yurtseverler bu barış koşulları karşısında büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Cesur savaşçılarıyla Avusturya'nın başına sürekli bela olmuş onurlu Garibaldi, verdiği mücadelenin sonuçlarını bir türlü kabullenemedi. Roma'ya gitti ve orada halk milisi örgütlemeye koyuldu. İtalyan Ulusal Bağımsızlık Hareketi'ne istemeden de olsa bir ivme kazandıran Napolyon, bundan böyle onu engelleme gücüne sahip değildi. Bu arada Prusya ordusunu hazır tutuyordu. Fransa, Avusturya Savaşı Lombardiya sınırlarını aştığı anda müttefiki Avusturya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Alman ordusunun Fransa'ya gireceğini ilan etti. Napolyon'a elde ettiği topraklarla yetinmek kalıyordu. Amcasının büyük olasılıkla yapacağı şeyi göze alamadı, cesaret edemedi. Bundan böyle İtalyan bağımsızlık hareketine vereceği her türlü destek kaçınılmaz şekilde onu Papa ve Fransız ruhban takımıyla açıkça karşı karşıya getirecekti. Hanedanlığını riske atmak korkusuyla geri çekildi. Ancak Nice ve Savoy'u da komşusu Sardunya Krallığı'na gösterdiği yardım karşılığında talep etti. İtalya'da yükselen halk hareketi durulmuyordu. Garibaldi 1000 savaşçısıyla birlikte Sicilya'ya yerleşti. Sadece birkaç ay sonra etrafına tüm dünyadan gönüllülerin toplandığı ünlü Nisli, Sicilya'nın her iki tarafında da Bourbonların hakimiyetine son verdi. Çok geçmeden Torino'da Victor Emmanuel resmi olarak tüm İtalya'nın kralı ilan edildi. Avusturya sonsuza dek Apennin yarımadasından kovulmuş oldu. 1859 yazı sonlarında 3. Napolyon, zaferi onuruna af çıkardı. Johann Stock sağlığını tamamen yitirmiş halde eve döndü. Birkaç ay sonra biraz toparlanınca Jeanette'le evlendi. Demir yollarındaki işini kaybetmiş, perişan düşmüştü ve dış görünüşü o denli değişmişti ki artık sevdiği kadından yaşlı görünen Johann nikahı daha iyi günlere ertelemek istedi ama Jeanette ısrar etti. Nihayet uzun yıllardır istenmediğini, sevinmediğini düşünen Johann tüm çektiklerinin karşılığını aldı. Karısının özeni, gençliği ve güçlü doğası sayesinde Johann Stock kısa sürede iş aramaya başlayabilecek kadar iyileşti. Özel demiryolu şirketlerinin kapılarını aşındırması işe yaramadı. Her yerde tereddütsüz kapıyı gösteriyorlardı ona. "Sen plan plana gitmelisin," dedi Jeanette bir seferinde kocasına. Onun da tıpkı Prens Morny gibi büyük demir yolları şirketlerinde hisseleri var. Sen aklını kaçırmışsın. O taçlı alçağın amcazadesi. Pisliğin tekidir o. Ne diye bu tür insanlara bulaşayım? Onlardan iştilenmektense gebermeyi yeğlerim. Sen onu tanımıyorsun. Bu şişkoya boşuna Kızıl Prens dememişler. İşçilerle senli benli. Kurttan kuzuya dost olmaz. Sana söylüyorum, plon plon Louis Napolyon'a katlanamıyor. Hatta onu akrabası olarak bile görmüyor. İmparatorun annesi Hortense ve babası Verhoel'in Bonapartlarla hiçbir alakaları olmadığını boşuna söylemiyor insanlar. Ne fark eder, despotun kimin adını taşıdığı ne fark eder, diye kızdı Johan. Ama Plonplon Fransız demiryollarının sahibi, senin de yine lokomotif kullanmaya gereksinimin var. Benim bir arkadaşım, Kızıl Bonapart'ın Plonplon'un karısının oda hizmetçisi. Bir Sardunya prensesi olan karısı, halktan insanlarla iletişim kurmaktan iğrenmiyor. Belki de bize iyi davranması Hindi gibi kabaran imparatorça Öjen'le inat olsun diyedir. Ama bundan bize ne? Bu zengin kadından, prensin seninle konuşmasını rica ettim bile ve düşünebiliyor musun? Senin cezaevinde yattığını öğrenir öğrenmez hemen yardım etmeyi kabul etmiş. Johan bir süre somurttu ama düşünüp arkadaşlarının da olurunu alınca kabul etti ve Plonplon'u ziyarete gitti. Plonplon lakabı ile tanınan Prens Napolyon, Bonapart ailesinde çürük adam ve imparator hanedanlığı için bir yüz karası olarak görülüyordu. Aslı astarı olmadığı halde sürekli şişirilen prensin halk arasındaki ününün her geçen gün artması hükümet çevrelerinde huzursuzluk yaratıyordu. İmparatoriçe onu açıkça kocasının tacına göz dikmekle suçluyordu. Ama Plonplon işi şakaya vuruyor, ateşli cumhuriyetçi demokratı oynamayı sürdürüyor, halk toplantılarını ve eğlencelerini ziyaret etmeye devam ediyordu. Ateizmi öğütlüyor, Hristiyanların oruç günlerinde gürültülü eğlenceler düzenliyordu. Kendini savaşmaya hazır bir Voltaire'ci ilan ederek Katolik Kilisesi ve Papa'yı tahrik etme fırsatını kaçırmıyordu hiç.